Çınaraltı.
Sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı tarihinde birkaçı sünnet düğünü olmak üzere çok sayıda ihtişamlı düğünlere rastlamak mümkün. Güçlü ve yerleşmiş saltanatlar zaman zaman siyasi ortamın ağır havasını değiştirmek, devletin ihtişamını göstermek için büyük düğünler düzenlerlerdi. Yakın zamanda İngiltere Kraliçesi'nin oğullarının düğünü hep bu kabilden düğünlerdi. Bütün İngiltere ayağa kalktı. Dünyanın dört bir yanından turistler geldi ve İngiliz ekonomisi bu sayede milyarlarca para kazandı. Ne için? Efendim, kralın oğlunun düğünü için, kraliçenin oğlunun düğünü için. Öyle bizim Osmanlı düğünlerinin yanında da onların düğünleri hiç kalır. Ama işte millette de merak var. Düğün mü? Düğün. Osmanlı tarihinde evlenme düğünleri derlerdi. Birine sünnet düğünleri, diğerine evlenme düğünleri. Düğünler iki bölüme ayrılırdı sevgili dinleyiciler. Şehzade düğünleri, sultan düğünleri. O birinci kısma giren düğünler, şehzade düğünleri, şehzadelerin henüz beyler sancak beylik yaptıkları, yani valilik yaptıkları zamanlarda icra edilmiştir ve sayıları azdır. Mesela bu düğünlerin tarihe geçenleri Sultan 1. Murad'ın oğlu Şehzade Bayezid'in Germiyan Bey'in kızı devlet hatununa olan evliliği mesela. Yine Sultan 2. Murat'ın oğlu Mehmet, Şehzade Mehmet yani Fatih'in Dülkadir oğlu Süleyman Bey'in kızı Sitti Mükrime Hatun'la evlenmesi sebebiyle yapılan büyük düğünler. Hakikaten zamanın en ihtişamlı, en çok söze edilmiş düğünleriydi. Tabi Anadolu'nun birden fazla Türk devletleri arasında paylaşıldığı bir zamanda yapılırdı bu evlenmeler. Ve Avrupa tarihinde çok görülmüş ve haritanın değişmesinde etkili olmuş siyasi evlenmelerle benzerliği var. Mesela zayıf Germiyan Beyliği, Osmanlı Beyliği ile Karaman Beyliği'nin arasında kalmıştı. Bu devletlerden birine dayanmak gerekiyordu. Germiyan Bey'i Osmanlı Devleti'ni seçti. Ve kızını hisarlardan, kasabalardan oluşan zengin bir çeyizle Şehzade Bayezid'e verdi ve geleceğini emniyet altına almak istedi. Bu devirdeki düğünlerin en bariz hususiyeti sevgili dinleyiciler, eski Türk adetlerine yer verilmiş olmasıydı. Germiyan Bey'i, o iki gözünden kıskandığı kızı Devletşah Hatun'un evlenme teklifini İshak Fakih adındaki bir alimle Sultan Murat'a bildirmişti. İshak Fakih, Osmanlı padişahına cins atlarla beraber Denizli'nin ak alemli bezlerini, Alaşehir'in kızıl dokumalarını hediye olarak götürmüştü. Düğün hazırlıkları başlayınca Anadolu beylerine, hatta Mısır'daki Memlük Sultanı'na bile davetiyeler gönderildi. Ve bu ülkelerin elçileri seçme atlarla, katar katar develerle ve değerli eşyalarla düğüne katıldılar. Gelen hediyeler arasında Osmanlı emirlerinden, kumandanlarından Gazi Evrenos Bey'in hediyeleri büyük bir servet değeri taşıyordu. Bunların arasında 100 köle, 100 cariye ve bunların elleri de boş değil. 10 kölenin, erkek kölenin ellerinde tepsiler, tepsilerde flori altınları. Diğer 10 kölenin elindeki tepsilerde mücevherlerle dolu. Geri kalan 80 köle de gümüş ibrik, kupa, leğen gibi değerli eşyaları taşıyorlar. Bu ihtişam karşısında sevgili dinleyiciler, yabancı elçiler şaşırmış. Bir hükümdarın, bir kumandanı bu kadar zengin olursa kendisi acaba nedir diye düşünmüşlerdi. Ancak Sultan Murat bu hediyeleri almış, kabul etmiş ve daha sonra hepsini misafirlere, alimlere ve fakirlere dağıtmış. Hatta bir kısmını da Gazi Evrenos Bey'e hediye yoluyla iade etmişti. Gazi Evrenos Bey Akıncı Beylerindendi ve Avrupa'daki Rumeli'ndeki fetihlerinde kendisine çok ganimet isabet etmişti. Bu servetini de işte bu ganimetlerle yapmıştı. Gelini getirmek için sevgili dinleyiciler 2000 kişilik bir alay Kütahya'ya gönderildi. Kütahya Germiyanoğulları'nın baş şehriydi. Bu alayda yengeler de vardı. Yani kadın temsilciler de vardı. Kızı Aksungur Bey'in hanımı ile Bayezid'in, Şehzade Bayezid'in dadısına emanet ettiler. Evet, gelinin çeyizi Germiyan devletine bağlı bulunan Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Eğrigöz hisarları ve kasabalarıydı. Bunlar çeyiz olarak Osmanlı Devleti'ne veriliyordu. Bugün bir vilayetimizi içine alan bu topraklar Osmanlı tarihinin en zengin çeyiziydi. Evet, düğünün böyle ihtişamlı, çeyizin böyle zengin olmasının yanında gelin de çok vasıflı bir gelindi sevgili dinleyiciler. Emsalsiz güzelliği, edep ve terbiyesi, iyi ahlakı ve dindarlığının yanı sıra Germiyan Bey'in kızı olmak itibariyle taşıdığı görgü de bir yana, annesi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin torunu Hüdabend Hatun idi. Dolayısıyla gelin hanım Mevlana Celaleddin Rumi'nin meşhur alimin torunu oluyordu. İşte Osmanlı Hanedanı böylece Mevlana soyundan bir kızla evlenerek bundan sonra doğan çocuklar Mevlana Hazretleri'nin kanını taşıyacaklardı. Mevlana Hazretleri'nin torunlarına ne denir? Çelebi denir. İşte bu sebeple Yıldırım Bayezid'in bu evlilikten, Devletşah Hatun'la yaptığı evlilikten doğan çocuklarına da Çelebi ünvanı verildi. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Mehmet Çelebi. Bunun sebebi, işte bu Çelebi ünvanıyla anılmasının sebebi, bu şehzadelerin annelerinin Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu olmasında yatmaktadır.
Oh,
Zamanla sevgili dinleyiciler, Anadolu beylikleri ortadan kalktı, Osmanlı Devleti buralara hakim oldu ve bir cihan devleti halini aldı. İşte bu tarihten sonra artık şehzadelerin sancak beyliğine gönderilmesi adetine son verildi. Anadolu beyliği de kalmayınca şehzadelerin evleneceği bey kızı da kalmadı. Şehzadeler bundan sonra sarayda yaşamaya ve cariyelerle evlenmeye başladılar. Böyle olunca artık şehzade düğününe rastlanmaz oldu. Ama bundan sonra padişah kızlarının, sultan hanımların evlendirilmesine ehemmiyet verildi. İlk parlak düğünler Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ile kız torunlarının düğünleri oldu. Artık Osmanlı Devleti'nin en zengin ve en ihtişamlı zamanlarıydı. Daha sonra Sultan 3. Murat, oğlu Şehzade Mehmed'i çeşitli yazılara konu olan eşsiz bir düğünle sünnet ettirdikten sonra kızı Ayşe Sultan'ı da Bosnalı İbrahim Paşa ile yine muhteşem bir düğünle evlendirdi. Bu Bosnalı İbrahim Paşa daha sonra 3 kere sadrazamlığa gelmiştir. Şehzade Mehmed'in sünnet düğününün hazırlığı 1 yıl sürmüş ve 1582 yılında yapılmıştı sevgili dinleyiciler. Ayşe Sultan'ın düğünü de emsalinden üstündü ve 1586'da yapıldı. O tarihe kadar sultan hanımların nikahlarında en çok 100 bin altın mihir verilirken Ayşe Sultan'ın mehri 300 bin altına çıkarılmıştı. Mısır valiliğine tayin edilmiş olan Bosnalı İbrahim büyük bir servete sahip olmuş, İstanbul'a burada anlatmamıza gerek olmayan muhteşem hediyeler getirmişti. Sadıcı da Kaptan Kılıç Ali Paşa'ydı. O da geline hediye olarak bir duvak ve cibinlik vermişti ki sadece bunun değeri 50 bin altın olarak tahmin ediliyordu. Düğünde önce devlet büyüklerine 3000 hilat dağıtıldı sevgili dinleyiciler. Hilat malum devlet adamlarının giydikleri cübbelere deniyor. Yeni evlilere Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı İbrahim Paşa'nın, Makbul İbrahim Paşa'nın ki o da damattır, eniştedir. At meydanındaki bugün İstanbul'da at meydanında hala duran sarayı tahsis edilmişti. Burada 4 gün boyunca davetlilere mükellef ziyafetler verildi sevgili dinleyiciler. Sadrazam önde olmak üzere vezirler gelini almak için eski saraya gittiler. Ayşe Sultan'ı kırmızı atlastan bir cibinlik içinde kendisine tahsis edilen saraya getirdiler. Gelin alayının önünde Osmanlı düğünlerinin pek önemli bir gösterisi olan 12 zira boyunda üzerinde nadide kumaşlar ve kıymetli taşlar bulunan iki nahil götürülüyordu. Yani deve alayı. Devenin üzerine yüklenmiş, bunlar bu hediyeleri götürüyorlardı. Zamanla parlak ve ihtişamlı yapılan bu sultan düğünleri, eski Türk adetlerinden sıyrılıp İstanbul'a has ve muayyen bir protokole bağlanmıştı sevgili dinleyiciler. Önce sultanla damatlığa layık görülen kimsenin namzetliği ilan edilirdi. Bu namzetlik müddeti bazen pek uzun sürebilirdi. Evlenecek sultanın yaşı küçük ise buluğa ermesi beklenirdi. Damat adayı bu müddet zarfında padişaha, çevresine ve gelecekteki eşine vereceği servet değerindeki hediyeleri hazırlardı. Namzetliğin ilanından sonra devrin mali şartları, evlenecek sultanın ve damadın padişah katındaki kıymetiyle mütenasip olarak ikametlerine tahsis edilecek saray veya konak ya yeniden inşa edilir veya eski bir bina tamir edilerek yeni evlilere verilirdi. Bu hususta en güzel binalardan bir tanesi bugün Fındıklı'da akademinin yanıp tekrar tamir edilen binası ve onun yanındaki bina evlenecek iki sultan için inşa edilmiş son örneklerdi. Düğün merasimi ve düğün eğlenceleri yine devrin şartlarına ve evlenecek sultanın padişah katındaki kıymetine göre de değişirdi. Yalnız kadınların katıldığı koltuk merasimi olurdu. Burada damat gelin sultan hanımın önünde durur, lütfen ayağa kalkmasını beklerdi. Tabi bu bekleyiş karı koca arasındaki sosyal sınıf farkını belirtecek şekilde pek uzun sürerdi. Gelin nazlanır, valide sultan veya gelinin annesi olan kadın efendinin müdahalesiyle ayağa kalktığı vaki olurdu. 1908 meşrutiyetinden sonra bazı sultanlar zamanın Enver Paşa gibi, Hafız Hakkı gibi siyasi kahramanlarıyla evlendirilmişti. Bu Hafız Hakkı Bey'in düğününde İttihat ve Terakki Fırkası'na mensup olan subay sert adımlarla gelmiş, sultan hanıma geline bir selam çakmış, sultan hemen korkudan yerinden kalkarak asker eşinin koluna girmişti. Zifafın ertesi günü zamanın padişahı yeni evlilerin saraylarına gelir, onları sevindirirdi ve fevkalade ağırlanarak akşama kadar orada kalırdı. Sultan nikahları Topkapı Sarayı'ndaki Hırkayı Saadet Dairesi'nde kıyılırdı sevgili dinleyiciler. Nikahta damadı ve gelini birer vekil temsil ederdi. Gelinin vekili çoğu zaman kızlar ağası olurdu. Son devirlerde yazılı bir nikah sözleşmesi tanzim edilirdi. Bu sözleşmede sultana kocasını boşama hakkı verilirdi. İslam hukuku kadınlara bu hakkı vermiş. Nikah genellikle Şeyhülislam tarafından kıyılırdı ve gelinin mehri de bu nikah sözleşmesine yazılırdı. Sevgili dinleyiciler, sultan düğünleri padişahlar için ağır gaileler arasında bir nefes alma, bir oyalanma vesilesi olurdu. Sultan 1. Mahmud, Sultan 3. Selim gibi hiç çocukları olmayan padişahlarda bu mürüvveti hiç olmazsa yeğenlerini evlendirmek suretiyle tatmak isterlerdi. Sultan 3. Selim 1792'de amcası Sultan 1. Abdülhamit'in kızı Küçük Esma Sultan'ı beraber büyüdüğü gözde adamı Kaptan Küçük Hüseyin Paşa'yı evlendirdi. Ve Cağaloğlu'nda bugün Sultan Hamit Türbesi'nin bulunduğu yerdeki muhteşem sarayı sultanın ikametine tahsis etmişti.
olsam da başımda sorum sağ. Toz duman olsam da başımda sorum sağ. Kemer olsam var beline sarılsam aman aman aman. Kemer olsam yar beline sarılsam aman aman aman. Ağlaya ağlaya gözlerime aman bulam bulam. Siyahda zülfün pembe yanak üstüne ben doğum.
Sevgili dinleyiciler, adamın biri her şeyi bilir görünürmüş. Bir Arap gibi Arabistan'dan, Arap memleketlerinden bahsedermiş. Hasılı şarlatanın birisiymiş. Buna bir sırasını getirip sormuşlar. Arapça bilir misiniz demişler. Oo, mükemmel demiş. Peki demişler, acaba Arapçada deveye ne derler? Tabii Arapçaya ait malumatı 3-5 kelimeden ibaret. Adam şaşırarak cevap vermiş, demiş ki aman kardeşim demiş. Bu kadar yüksek suali nereden buldun? Şunu birazcık alçalt, küçük de öyle bir şey sor. Peki demişler, pireye ne derler? Allah Allah demiş, amma da küçültüverdin demiş. Şunun bir orta hallesi yok mu? Bu sefer demişler ki, peki koyuna ne derler? Adam koyunun Arapçasını tesadüfen biliyormuş, memnun bir tavırla ganem derler demiş. Suali soran tabii hayret etmiş. Maşallah demiş, biliyorsunuz. Peki kuzuya ne derler demiş. Bu sefer he bak demiş. Ona hiçbir şey demezler demiş. Beklerler, büyür, bir sene sonra ona ganem derler. Can Harbi sırasında Kütahya'da Porsuk Çayı taşmış ve güzergahındaki ekili araziye oldukça zarar vermişti. Bunun üzerine civar halkı alakalı devlet dairesine müracaat edip bu felaketin önlenmesini istemişlerdi. Derken işten anlayan birkaç kişi vazifeli olarak bu afet sahasına geldiler. Başladılar etraflarına toplanan köylülere sorgu sual sormaya. Bu heyetin içinden böyle fazlaca ukala birisi bir köylüye yanaşıp anlat bakalım delikanlı demiş. Nehir taştığı zaman ne gibi tedbirler alırsınız? Ne yaparsınız? Zavallı köylü başlamış anlatmaya. Ne diyeceğiz efendim demiş. Nehir taşarken biz eşekle etraftan çakıl, daş, kum falan taşır getiririz. Suyun kabardığı yerlerin önüne tökeriz demiş. Oradan buradan köylüler yine eşeklerini alır gelir bize yardım ederler. Eşek kâfi gelmezse diyecek yerde o memur, ukala memur, oğlum demiş, şuna eşek diyeceğine merkep desen olmaz mı? Zavallı köylü, üzülmüş, utanmış, derhal kendini toparlamış, başlamış merkepler diye lafına devam etmeye. Neyse, alınacak bilgi tamamlanmış, köylüler yavaş yavaş dağılmaya başlamışlar. Son köylü de yanlarından uzaklaşınca, muhtar bu hasbihali yapan ukala memura sokulmuş. Kusura bakmayın beyefendi demiş. Siz o köylünün lafını düzelttiniz. Eşeğe merkep dedirttiniz emme. Şimdi siz gideceğiniz. O yine arkanızdan eşek diyecek. Boş gezen bir delikanlıya sormuşlar. Ne iş yaparsın diye. Hayatımı kalemimle kazanıyorum demiş. Öyle mi? Hangi gazeteye yazıyorsunuz demişler. Gazeteye yazmıyorum. Ay başlarında babama yazıyorum. Geceyi beraber geçiren iki arkadaş konuşuyorlarmış. Birisi ötekine demiş ki, dün gece demiş, sabaha karşı bize hırsız girdi. Öbürü de, bir şey çalmış mı? Öbürü demiş ki, ne münasebet. Herifi demiş, hemen hastaneye kaldırmışlar. Beriki şaşırmış. Öbürü hemen, bizim hanım ben geldim zannederek, herifi bir güzel pataklamış, hastaneye kaldırıvermişler. Fıkaradan birinin hanımı ağır bir hastalığa tutulmuş. Neden doktor getirmiyorsun diye soranlara da şu cevabı vermiş. Ne yapalım demiş. Biz fakir adamlarız. Kendi kendimize ölürüz. Adamın birisi kafayı çekmiş. Gece yarısından sonra bir sokağın kenarında sızıp kalmış. Bir ara gözünü açmış. Böyle etrafa bulanık bulanık bakarken önünde bir ateş böceği görmüş uçan. Ne demiş ona? Bey baba demiş. Uzat şu ateşini de sigaramı yakıvereyim.
Oh,
Sevgili dinleyiciler, çocukların en sevdiği oyuncaklardan, artık oyuncak demeyelim de nesnelerden birisi de şüphesiz bisiklettir. Sadece çocukların mı, gençlerin, büyüklerin, hanımların, hatta yaşlıların bile hoşlandığı bir alet. Hem spor yapmaya yarar, hem gezmeye yarar, hem eğlenceli vakit geçirmeye yarar, hem de insanı dinlendirir. Şimdi bazen görüyoruz parklarda böyle ihtiyarlar eşofmanlarını çekmişler, bisiklet sürüyorlar. Hatta yaşlı hanımların bile böyle bisiklet sürdüğünü görüyoruz. Uzun zamandır bir çocuğa verilecek en büyük hediye bisikletti sevgili dinleyiciler. Vaka bunun yerini şimdi bilgisayar aldı ama yine hala bisiklet çocuklara sünnetlerinde, efendim okul bitirme, sınıf geçmelerinde vaat edilen ve zamanı gelince alınan bir hediye. Ve çocukları hala sevindirmeye devam ediyor. Renk renk, küçüğü var, büyüğü var. Çocukken 3 tekerlekli. Biraz büyüdüğü zaman yanına şöyle 2 denge tekerleği konulan 2 tekerlekli. Ondan sonra dahaca büyük. Evet, hayatımıza renk katan bir aletti bisiklet. Eskiden buna velospit derlerdi. Teyzem hatta böyle süratli geldiğimi gittiğimi görünce "Ne o, velospitle mi geldin?" derdi. Anladım ki bisiklete velospit diyor. Ben onu teyzemin şivesi zannetmiştim. Meğerse bisikletin esas adı, yani Avrupa'da ilk çıktığı zaman konulan adı velospit imiş. Halkımız, biraz da şöyle kırlık yerlerde yaşayan halkımız buna şeytan arabası adını takmışlardı ilk çıktığı zaman. Babam anlatırdı. Babam bir yerden bir yere giderken yeni bisiklet almış. Böyle yol kenarında tarlalarda ekin biçenler. Babam oradan geçerken ekinleri, işlerini, güçlerini bırakıp bisikleti seyretmeye başlamışlar. Arkasından da "Vay, şeytan arabası" demişler. Babam tabii kim bilir ne kadar kurumla gidiyordu. Arkasından lastiği patlayıvermiş. Zavallı adam bisikleti ondan sonraki yolunda artık sırtında mı taşıdı, kolunda mı taşıdı, bisiklet onu taşıyacağı yerde o bisikleti taşımış. Nazar değdi. Bakanların nazarı değdi de lastik ondan patladı derdi. İşte o zaman şeytan arabasıydı. Velospit oldu. Ondan sonra bisiklet oldu. Şimdi yerini başka şeylere bıraktı ama yine de aramızda yaşamaya devam ediyor. Bisiklet sadece eğlence aleti değildi sevgili dinleyiciler. Ulaşım vasıtası zaten malum. Bir yerden bir yere gitmekte ucuz ve kolay bir vasıta. Bilhassa düzlük yerlerde, mesela Konya gibi, Eskişehir gibi, Erzincan gibi düzlük şehirlerde herkesin bisikleti vardır. Herkes evinden işine, evinden dükkanına, okuluna bisikletle gider. Fabrikaların, devlet dairelerinin, okulların önünde araba parkı yerine bisiklet parkı olur. Herkesin bisikleti vardır. Akşamleyin evlerine dönerken bisikletin arkasındaki seleye evlerinin nevalesini alırlar. Çocuksa kitaplarını koyar. Hatta gözü kesenler, karı koca, bilhassa yeni evliler, bakarsınız bisikletin arkasına hanım oturmuş, önde erkek, bir yerden bir yere gidiyorlar. Çocuklar bunu daha çok yaparlar zaten. Hatta 2-3 kişi bindikleri bile olur. Peki çocuk olursa onu da erkek önüne alır. Eğer bisikletin tekerleği bu kadar yükü taşımaya dayanabilirse, tahammül edebilirse tabii. Peki acaba herkes tarafından zevkle kullanılan bisikleti bir ulaşım vasıtası haline getirip bütün dünyanın hizmetine sunan kişi kim? Kim acaba? Bir İskoçyalı sevgili dinleyiciler. John Boyd Dunlop. 1840 yılında İskoçya'nın Ayrshire kentinde doğmuş. Birkaç kuşaktan beri çiftçilik yapan zengin bir ailenin çocuğu Dunlop. Öyle ki ailesinin uçsuz bucaksız ekili toprakları vardı. Ancak küçük John zayıf ve çelimsizdi. Onun için annesi onu çiftçi yapmak fikrinden vazgeçip okutmaya karar verdi. Babası da buna razı oldu. Kendisinin pek çok maharetleri vardı. En çok hayvanlara ve doktorluğa ilgi duyuyordu. Aynı zamanda iyi bir müzisyendi. Kendi başına keman çalmayı da öğrenmişti. Hakikaten eskiden güçlü kuvvetli çocukları, baba anne çiftçiyse çiftçi yaparlar, esnafsa esnaf yaparlardı. Böyle zayıf, çelimsiz, beceriksiz çocukları da okuturlar, hayatını kazanmasına bu şekilde yardımcı olurlardı. John Dunlop aynı zamanda bilime ve mekaniğe de çok ilgi duyardı sevgili dinleyiciler. Boş zamanlarını hep böyle şeyler düşünmekle geçirirdi. Zekiydi, çalışkandı. 19 yaşında Edinburgh'da veterinerlik tahsili yaptı ve bitirdi. 1867 yılında 27 yaşındayken birçok İskoçyalı'nın yaptığı gibi o da İrlanda'ya göç etti. İrlanda'nın, Kuzey İrlanda'nın baş şehri Belfast'a yerleşti ve veterinerlik mesleğini burada icra etmeye başladı. O tarihte kırlık yerlerin başlıca taşıma aracı henüz attı sevgili dinleyiciler. Trenler azdı, istasyonlar pek seyrekti. Otomobile binmek ise daha çok bir cesaret işiydi. Her şey diğer bir taşıma vasıtasının parlak bir istikbale namzet olduğunu gösteriyordu. Bu da bisikletti. Her ne kadar ondan önce bazı benzerleri olmuşsa da ilk gerçek bisiklet John Dunlop'la aynı zamanda ve hemen aynı yerde doğmuştur. Gerçekten ön tekerleğinin üzerinde gidonu olan, arka tekerleğindeki pedallar vasıtasıyla hareket eden ilk bisikleti, Kerr şehrinde Kirkpatrick Macmillan, ki o da bir İskoçyalı, bu Macmillan adında bir demirci yapmıştı. Bu bisikletle 1842 yılında köyüyle Glasgow arasındaki 100 kilometre kadar mesafeyi kat etti. Böylece dünyanın